Ayrım 42. Sayfa 198. Bu üç güç arasındaki denge üzerine en iyi kuram, büyük olasılıkla bu konuda yazılmış en iyi eser olan Halkın Arınması İçin Cemaati Uyarıyı yazan Şeyh Muhammed Hüseyin el-Naini (parantez 1860-1936) tarafından getirilmiştir. Ülkeyi bölen akım ve hedeflerin bilincinde olan Naini, Şah iktidarının sınırlamasında kalır. Karar kılar. Çünkü hangi biçimde olursa olsun her aşırılık kaçınılmaz olarak zorbalığa yol açmaktadır. İmamlık yok olduğuna ve gaybet zamanı yaşandığına göre hiçbir hükümran, en adili bile kendisini pislenmeden koruyabilecek masumiyetten (parantez ismet) tam olarak nasibini alamaz. Siyasal iktidarın keyfiliğini hiç değilse hukuksal olarak gemleyerek zararlarını sınırlama gerekliliği buradan gelmektedir. Siyasal iktidar gaspçıdır. Zira gaybetle birlikte yeryüzü düzeyinde her türlü meşruluk varlığını yitirmiştir. Ve her iktidar cinsi ne olursa olsun ilk andan itibaren gaspçılıkla lekelenmiştir. Halk tarafından seçilmiş temsilcilerden oluşan bir meclis aracılığıyla hükümranın iktidarı sınırlanılarak Kur'an'da bildirilen meşveret (parantez danışma) ilkesi hayata geçirilmiş olacaktır. Bu meclis şeriatta bulunmayan ve onun tarafından öngörülmeyen konulara göz önünde bulunduracak bir anayasa tarafından yönetilmelidir. Anayasa ilahi yasaya zıt olmadığı gibi onu tamamlamaktadır da. Burada Malcolm Han'ın çok düşkün olduğu ve diğer Arap ve Farsi reformistler tarafından öğütlenen iki sistemin eşitliği temasıyla yeniden karşılaşıyoruz. Bu sırada bu hukukların ikiliğinin düzeyine girdiğimiz doğrudur. Modern laik hukuk ve İslami hukuk. Ama yasaların şeriatla bağdaşıp bağdaşmadığını denetlemekle yükümlü bir din adamı grubu meclise getirildiğinde İslami hukuk hafifçe zayıflatılabilir. Zira Tanrı yasasının mükemmel uygulanması aslında ancak tüm zamanların sonunda imamın zuhrundan sonra hayata geçirilebilir. O zamana kadar düzenlemeler, ayarlamalar ve düzeltmeler olacaktır. Ulemanın hukuk tarafından sınırlanan bir monarşi karşısında bu esnekliği ve Kur'an'la uyum içinde olan bu laik hukukun kabul edilmesi olgusu, bir dönem geçerli olan bir atmosfer yarattı ve din adamlarının çabalarını laiklerle ortak hedefler doğrultusunda birleştirmelerine olanak verdi. Naini'nin eserlerinin oldukça kesin olarak gösterdiği gibi geleneksel ulema, zira daha sonraları ideolojik ulema ile karşılaşacağız, aslında monarşinin yıkılmasını hiçbir zaman istememişti. Anayasacıların yaptıkları Safeviler dönemi (parantez 1501-1722) hukukçuların monarşi yanlısı gerekçelerini yaygınlaştırmaktan başka bir şey değildi. Daha çok Muhakkık Sebzevari adıyla tanınan Molla Muhammed Bakır (parantez ölümü 1679) şöyle demişti: "Hiçbir dönem imamın varlığından tamamıyla yoksun olamaz. Ama bazı dönemlerde imam bilinmeyen nedenlerden ötürü insanların gözüne görünmez olur. Ama o zaman bile dünya onun varlığının yayılması gereği ilerlemeye devam eder. Zamanın sahibinin yok olduğu bu dönemde dünyaya yön verip hüküm sürecek adil ve aklı başında bir kral yoksa işler zarar görecektir ve kaoslu parçalanma sonucuna varacaktır. Öyle ki herkes için hayat bile imkansız bir hale gelecektir. Bundan ötürü halkın adalet içinde hüküm sürecek bir imamın uygulamasını ve geleneği harekete geçirecek bir kral tayfasından yönetilmesi zorunlu ve kaçınılmazdır. Monarşi fikri, özellikle de şahlık karizmasının (parantez Farrihi İzadi) mitolojide ve ülkenin eski hükümranları seçeresinde neredeyse mistik bir itibardan yararlandığı İran gibi bir ülkede kolektif hafızaya öylesine derin bir şekilde yer vermiştir ki İslam Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışına kadar geleneksel unsurlar tarafından hiçbir zaman sorgulama konusu edilmedi. Müslüman kardeşlerin İran versiyonu olan Feda-ı-yan-ı İslam bile bu fikirden yakalarını sıyıramadı. Olsa olsa bunun görüntüsünü tinselleştirmeye çalıştı. Şefi olan ve İslam Cumhuriyeti'nin tartışmaz düşünce ustalarından olan Nevvab Safavi'nin (parantez 1924-1956) bildirgesinde bu fikir sarih olarak mevcuttur. Safevi, hakikat rehberinde ideal İslami devletin genel olarak nasıl gördüğünü anlatır. Böyle bir devletin yaratılması gerekliliğinin nedenlerini ve en üstün taklit kaynağı olan ruhban sınıfının rolünü tanımlar. Aynı zamanda devletin farklı organlarını, medyaların ve bankaların rolünü de inceler. Örneğin, Maliye Bakanlığı ile ilgili görüşleri, ekonomi konusunda arkaikleştirici, neredeyse folklorik olduğu söylenebilir. Bir tavrı açığa vurur. Maliye Bakanlığı'nın modeli, her şeyden önce israftan kaçınan ve kişisel servetini büyüten bakkal veya eczacı olmalıdır. Bildirgesinin hiçbir yerinde şahın devrilmesi veya yerine başkasının getirilmesinden söz edilmez. Aksine kukla olmayan bir şah istemektedir. Ailede baba neyse, toplumda şah öyle olmalıdır. Şah iyi bir Müslüman olmalıdır ve ilk İmam Ali'yi kendine örnek almalıdır. Cuma ve bayram namazlarına gitmelidir. Bildiğim kadarıyla geleneksel ruhban sınıfının imamın yokluğunda hasımlığın darbelerini karşılayacak ve yastık görevi görecek bir hükümranın olmadığı bir devleti istediği hiç olmamıştır. Hele rahip ile kralın Dumezil Rex Flamen derdi, İran toplumunun iki kutbunu oluşturdukları ve aslında birbirlerine tamamlayıcı olduklarını düşünülürse, bunlardan aynı yüzüğün iki taşı diye söz ediliyordu, monarşinin çöküşü dini son derece tehlikeli bir duruma sokmuştu. Tehlikelerle dolu bir maceraya sürüklenen din, ya hep ya hiç diyordu. Ya oyunu kazanıp tamamıyla başkalaşmış olarak oyundan çıkıyordu ya da her şeyi kaybedip bu arada canını yitiriyordu. Koruyucu bir ekran olan hükümdar araya girmediğinden ötürü din bütün saldırıların yegane hedefi haline geliyordu. Ulemanın yankılar uyandıran bir rövanşı bence Şah Rıza (parantez 1878-1944) tarafından ulus devletinin kurulmasının neden olduğu dengesizliğe geç ama son derece şiddetli bir cevap oldu. Şah Rıza, dini en değerli iki işlevi, eğitim ve adalet işlevlerinden yoksun bırakarak kamu alanından çıkardığında, 1906 Anayasası'nda oldukça eğreti bir şekilde bir arada bulunan üç güç, (parantez din, monarşi ve modernlik) arasındaki denge, monarşi modernlik lehine kırıldı. Monarşi artık yasama, yürütme ve yargı güçlerini, dolaysız olarak ya da Adalet Bakanlığı gibi modern organlar aracılığıyla elinde topladığı gibi, sekülerizasyon hareketini daha da hızlandıran modernlik yanlısı akımların etkinliğini destekliyordu. Mollaların bazı reformları destekleyip bazılarına karşı çıkmaları, özgürlük aşkından ziyade bu reformların ayrıcalıklarını sağlamlaştırması ya da zayıflatması olgusuna bağlıydı. Din ve monarşinin dışından gelen her çözümün toplumda kök salabilmesi, toplumun ancak hem kralların hem de bundan daha az yer kaplayan mollaların vesayetinden kurtulması ile mümkündü. Oysa bu söz konusu değildi ve bu durum günümüzde de değişmemiştir. Bugün yüz yüze olduğumuz İslam, devrimler çağının (parantez sevre) damgasını yemiş bir İslam'dır. Ülkenin eski anayasasının dayandığı iki sistemin, parantez modern ve geleneksel, eşitliğini reddeden bir İslam'dır. İslami şeriatın bütün diğer hukuksal ve toplumsal sistemler üzerinde düpedüz üstünlüğünü öğütler. Bundan ötürü yenilenme, parantez Nahda döneminin oldukça eleştirel İslam'ından çok farklıdır. Fars ülkesinin 1906 anayasasının adeta üç temel direğini oluşturan din, monarşi ve modernlik önemli mutasyonlara uğramışlardır. Yeni İslami düzenin kabuğunu biraz kazıdığımızda bu üç kavramın derinden değişmiş olduğunu görürüz. Modernlik, eskiden İslam ülkelerindeki yenilikçilerin ve reformcuların çoğunun esinlendikleri temel özgürlükleri, klasik demokrasi, aydınlanma ilkesinin kısacası liberal değerleri billurlaştıran rasyonel bir bütün olarak algılamamaktadır artık. Aksine devrimci mücadeleler tarafından radikalleştirilmiş, totaliter rejimler tarafından değersizleştirilmiş ve özellikle her yerde mevcut bir ideoloji gibi havada gezinip en ortodoksları da dahil olmak üzere İslami düşünürlerin çoğunun bakışına sızmış, kaba Marksizmin yerinden oynatılmayan altyapısı tarafından bizim kültürel alanımızda biçimsizleştirilmiş bir modernliktir. Şiilik bile geleneksel yolundan çıkmıştır. Tinsel ve ahlaksal bir denetleme organı iken şimdi en üst baskı gücü haline gelmiştir. Böylece 12 imamcı Şiilik bağlamında bir tek Mehdi'ye, yani zaman çevrimine son vermeye gelecek olan 12. imama düşen kıyamet eserinin önüne geçmiştir. Bir İslami Cumhuriyet'in kurulması, kurtarıcının Mesih görevini bir bakıma inkar etmektedir. Monarşi ise düpedüz tasfiye edilmiştir. Fakat tarihsel hafızada güçlü bir şekilde yer etmiş olan bu cüssede bir arketipin yerini bugünden yarına doldurulamayacağından şimdi de rahip kendini kral ilan etmiştir. Öyle ki krallar kralının hükümdar karizmasının parantez farrihi izadi yerine velayeti fakih geçmiştir. Hindistan'daki kastların dilinden söylersek bu olay Brahamların kşatriyalara parantez savaşçılara karşı bir hükümet darbesi yapmalarıyla eşdeğerdir. Fakat bu tasfiye laiklik yararına veya demokratik bir yönetim biçimi yararına yapılmamıştır. Aksine bir mitosun yerine bir başkası geçmiştir. Fakat biçimleri simgesel olarak göründüğü bir ekonomide ancak tamamlayıcı sayesinde iş görebilecek bir mitos gelmiştir. Ruhban sınıfı kralı kovarak öteki yarısını kaybetmiştir. Kırılganlaşmıştır ve kendini bütün kötü eğilim ruhlarına kurbanlık olarak sunmuştur. Geleneksel toplum topallamaya başlamıştır. Din adamının gerçekten kral olmadan kral olduğunu ilan ettiği bir çözüm, beterden hayır uman bir çözümdür. Ruhban sınıfı en ön saftadır. Ne olursa olsun çaresiz sonuçlarına katlanacak. Öte yandan dinsel söylemin radikalleşmesi İslam'ı çok tehlikeli bir maceralara doğru itmiştir. Din adamları aklı hayale gelebilecek bütün çarpıklıkların açgözlü tüketicilerine dönüşmüşlerdir. Azgın Marksistlerden inceldiği yerden koparma mantığını, sınıf hıncını, özellikle de anti-emperyalist söylemi nostaljiklerin romantik karşı kültüründen kimlikçi ve geçmişçi sloganları öğrenmektedirler. Kendi kafalarından da onlarca yıllık sekülerizasyon sürecinde dinsel muhayyilede bastırılmış olan ve duygusal olarak yüklü bütün taşıyıcı fikirleri çıkarmaktadırlar. Bunun sonucu da ülke tarihinde benzeri yaşanmamış bir arkaik patlamadır. Bütün sapkın fantazmları hayata geçirmekle, sınırsız muhayyillerini serbest akışına bırakmakla, şehadet düşkünlüğünü doruğa çıkarmakla, binlerce yıllık mitosları en işlemsel bedellerini indirgemekte kalmayıp, her yönden yenileşmeye gitmektedirler. kolektif bilinçaltımızın biçimsiz magmasında yatmakta olan çılgın potansiyellerin tümünü vücut vermektedirler. Bunu yaparken de kendi dünyalarının köklerini sökmekte, İslam'ı tözünden mahrum bırakmakta, aynı anda hem var kalma hem de imha etme hırsıyla 1400 yıllık bir tarihin manevi sermaye olarak biriktirdiği her şeyi incelikten yoksun bir şekilde ortaya sürmektedir. Bundan böyle Şii İslam'ının geleceği ve modernliğin kaderi bu korkunç poker oyununun kazanılıp kazanılmamasına bağlı olacaktır. 08.03.2016 Kitabın sonu.